Ayrım 11.
Hangi hürriyet için? Ne bileyim ben, hürriyet için işte. Yani gazetelerde her isteyenin her istediği şeyi yazabilmesi için. Lucien esnedi. Daha dün bir kızıldı Jolio. Bugünse kar gibi beyaz maşallah. Yarın bir de bakarsın yemyeşil kesilmiş. Ne kepazelik. Bir an düşünceye daldı Jenny. Sonra da saf saf. Öyleyse dedi, ihtilal yapmak lazım. Birden celallendi Lucien. Çekmediği kalmamıştı bu ihtilal kelimesi yüzünden. Kültür evi, makaleleri, kitapları, babasıyla olan tartışmaları, bütün bunlar yetişmiyormuş gibi şimdi de ahmak bir Amerikalı kadın çıkmıştı karşısına ve ihtilal yapmak lazım diyordu. Kendi memleketinizde yapın canınız o kadar çekiyorsa. 4 kere yaptık biz, artık yeter. Hem uzatma da soyun, uykum var benim. Canavar düdüğüyle uyandı, tir tir titremekteydi Jenny. Sabahlığını bir türlü giyemiyor, geniş kolların arasında çırpınıp duruyordu. Lucien öteki tarafa dönmüştü yatakta. Ne halleri varsa görsünler. Kalkma niyeti yoktu hiç. Mahzene inmeleri için boşuna yalvarıyordu Jenny. Sonunda kapı vuruldu. Aşağı inin. Defolup gidin şuradan. Mahalle sorumlusuyum. Aşağı inin. Çaresiz indiler. Boğucu bir sıcak vardı mahzende ve sıkış tepiş bir haldeydiler. Pijamalı erkekler, saç başları darmadağın yarı çıplak kadınlar. Tıraşını tamamlayamamış birisi vardı ortada. Mahalle sorumlusu. Bağırıyordu durmadan. Susun lütfen, gaz maskelerinizi hazırlayın. Verdiği emir üzerine ufak tefek yaşlı kapıcı kadın bilinmeyen bir sebeple duvarlara su sıkmağı koyulmuştu. Çocuklarını göğsüne bastırmış ağlamaktaydı bir başka kadın. Yan sokağa bomba düştüğünü söylüyorlardı. Jenny esrarengiz losyonlu şişeyle bir küçük dantel mendil almıştı eline. Güzel omuzlu bir kadın dikkatini çekti Lucien'in. İnsanları ite kaka ilerleyip sokuldu kadına. Ama kadın korkuyla gerilemişti. Savaş hali bu bayan, kusura bakmayın diye homurdandı Lucien hırçın bir sesle. Jenny ağlıyordu. Kıskançlıktan, korkudan, bir an sonraki ayrılışın kederinden, Lucien ise esniyordu hep. Bir türlü dinlenemedi Lucien. Sabahleyin gözleri uykusuzluktan kapanıyordu ve küfürler savurarak ayrıldı. Apartmanın girişinde bir kadın hiddetle haykırmaktaydı. Bir şarapçı dükkanı varmış ve mahzenini sığınak yapmak üzere elinden almak istiyorlarmış. Gidip bakana çıkacağım, görürsünüz. Sabahtan akşama kadar öter dururlar. Fransa kuvvetli olmalıdır diye. Öyleyse niçin tüccarın belini kırmaya kalkıyorlar? Boşaltmıyorum mahzenimi. İşittiniz mi? Ölümü çiğner de girersiniz buraya. Yamru yumru şapkasını çıkarıp selama durdu Lucien. Bravo bayan. Racine'in büyük kahramanlarını hatırlattınız bana. Silaha sarılın yurttaşlar. Ne kepazelik. 2. Her gece canavar düdükleriyle uyanır olmuştu Parisliler. Bazıları yıkılmış binalar gördüklerini iddia ediyordu. Tessa ise gülümsüyordu sadece. Basit bir ihtiyat tedbiri. Alman uçakları sınırı aşar aşmaz alarmı veriyoruz. Böylelikle de şehre feragat ruhunu aşılamaktayız. Başkentten ayrılmayı tercih edenlerin sayısı gittikçe artmaktaydı. Zengin mahalleleri bomboştu artık. Buna karşılık olarak da Normandiya ve Britanya'daki kaplıca şehirleri dolup taşmaktaydı. Yedek askerler doğuya doğru giderken sağduyu sahibi burjuvalar batıya yönelmişlerdi. Ailesini Auvergne'e yollamıştı Montigny. İdeal bir yer diyordu. 100 kilometrelik bir daire çizin, bir tek fabrikaya rastlayamazsınız. Çoluk çocuğun hayatını emniyet altına alınca iyice karmaşık bir başka işe girişti Montigny. Sermayesini Amerika'ya transfer etmeye koyuldu. Durumdan haberdar olan Ducamp, namert bir Fransız başlıklı bir makale yazmıştı. Sansür yasakladı yazıyı. Gazetede boş kalan iki sütunda bir makas deseniyle süslendi. Ducamp'ın hücumlarını kendisine yetiştirdikleri vakit hiddetlendi Montigny. Şu Danton'a bakın hele. Hırsızlık mı ediyorum yani ben? Benim malım olan, sadece bana ait olan bir şeyi muhafazaya çalışıyorum. Ve öyle sanıyorum ki benim iflasımdan Fransa hiçbir şey kazanmaz. Morvan'daki alasına gitmeye karar vermişti Polet. Zehirli gazdan korkuyordu. Tessa bunu öğrenince allak bullak oldu. böyle kritik bir anda yumuşacık bir okşayıştan mahrum kalmak. Beni yapayalnız bırakacaksın demek. Ama ben bir kahraman değilim ki Paul. Korkman için hiçbir sebep yok. Bir kere uçakları buraya kadar gelemez. Oyunun kuralını bozamazlar çünkü. Paris'e dokundukları anda biz de Berlin'i bombalayacağız. Onlar zararlı çıkar bu işten. Polet hıçkırıklarını tutamıyordu artık. Nereden icat ettiniz bu savaşı?
Kim?
Sesi titriyordu Tessa'nın. Haykırdı. Nasıl söyleyebilirsin böyle bir şeyi? Benim barışı korumaktan gayrı hiçbir çabam olmadığını en iyi bilenlerden biri sensin. Ama elimizden ne gelebilir ki başka? Ağaca ilkin onlar tırmandı. Hep ağlıyordu Polet. İnsanları öldürmek olur mu hiç? Kimseyi öldürdüğümüz yok bizim. Polonyalılar savaşıyorlar, biz değil. Bu da onların kendi bilecekleri bir iş. Danzig, Strasbourg değil ki. Hiç şüphesiz tek tük ölen bulunacaktır. Mesela Maginot hattında ve tesadüfen. Ama sen Hazar vakti otomobil kazalarında ölenlerin sayısını merak ettin mi hiç? Artık anlamalısın ki sevgili yavrum, bugün her şey değişmiş durumdadır. Eskisi gibi muhakeme edemeyiz işleri. Eski savaşlara benzeyen bir savaş değil bu savaş. Bizim Maginot hattımız var, onların da Siegfried hattı. Ve hiç kimse, ne onlar ne biz, anlıyor musun, bir tek kilometre bile ilerleyemez. Karşılıklı bakışıp yumruk sallamakta devam edeceğiz daha bir süre. Etajerin üzerindeki biblo köpekler gibi, derdi Amelyecik. Polonyalılar aslan gibi savunuyorlar kendilerini. Zaten emindim böyle olacağından. Şövalye bir halktır Polonyalılar. Bahara kadar dayanacaklardır. Belki de daha fazla. Bu müddet içinde biz elimizden geldiği kadar silahlanacağız. Silahlanınca da Almanlarla anlaşmamız işten bile değildir. Görüyorsun ki korkman için hiçbir sebep yok. Ama bütün bu olup bitenler o kadar korkunç ki. İçimi hafakanlar boğuyor sokağa çıkınca, geceleyin de o canavar düdükleri. Bu ağlar haliyle daha da çok arzu veriyordu Tessa'ya. Bir kuş kafası kadar küçük başını genç kadının göğsüne yasladı. Gitme ne olur Canikom, bitkin bir haldeyim bak. Ve bilemezsin daha beni bekleyen ne büyük işler var. Kesin karar günleri olacak önümüzdeki haftalar. Hani bir şey olmayacak demiştin, güldü Tessa.
Korkak kedi, tabii hiçbir şey olmayacak. İç meselelerden söz ediyorum ben sana. Gerçi mecliste çoğunluğu daima sağlayabiliriz. Ama biliyor musun, komünistleri temizlemenin ne demek olduğunu biliyor musun? Bir polis müfrezesiyle batakhane basmaya benzemez bu iş. Büyük çapta bir kampanya gerekli. Ancak bir Napolyon kalkabilir altından bu işin. Ama merak etme, sonunda onları da haklayacağız. Donup kalmıştı yüz çizgileri. Bir yurttaşlık örneği vermekte olduğunu tasarlıyordu şimdi. Hiç kimse bilemezdi Deniz'i nasıl sevdiğini. Ama şimdi Fransa'nın düşmanları arasındaydı o ve her türlü babalık sevgisini söküp götürmüştü yüreğinden Tessa'nın. Birdenbire güldü. Sana çok komik bir şey söyleyeceğim. Bil bakalım yarın ne yapacağım ben? İmkanı yok, bilemezsin. Boşuna yorma kafanı. Yarın ben bir dini ayinde hükümeti temsil edeceğim. Gözlerinin önüne geliyor muyum diz çökmüş bir halde? Ne komik değil mi? Ağlamaya devam etti Polet. Çocukluğundan beri kiliseye ayak basmamıştı Tessa. Dinle ilgili ne varsa nefret ederdi. Günlük kokuyor derdi birisini gülünç duruma düşürmek istediği zaman. Papazlara gelince kargalar sıfatını yakıştırırdı onlara. Amelia kahrolurdu üzüntüden. Sadece koca karıların kiliseye gittiğini düşünmüştü. Ama dua edenler arasında erkekler ve hatta askerler olduğunu görünce epey şaşırdı. Gene yarı karanlık, gene mumlar. Amelia'nın tabutunu hatırladı ve bir hüzün sardı içini yavaş yavaş. Kilise şarkılarının tiz sesleri ve koyu mor camlardan süzülen güneş ışıkları yitirilmiş cenneti telkin ediyordu sanki. Şimdi anlıyordu Tessa bu dili. Amelia'yı, çocuklarını, huzurunu, her şeyini almışlardı elinden. Bütün bu ayinlerden bir önyargıdan ibaretti şüphesiz. Ama bazen günlük tasaların dışına çıkmak ve unutmak hoş olsa gerekti. Piskoposa baktı. Kırmızı küçük damarlar belirmişti adamın yüzünde. üzgün ama zeki gözleri vardı. Tasaları olsa gerek onun da. Papayla, kardinallerle, cemaatle iyi geçinmesi lazımdı. Öyle ya. Hayat demek politika demektir. Dört bir yanında mum yakılan bir tabut demektir sonra da. Küçük çan sesiyle birlikte herkes diz çökmüştü. Bıyık altından gülüyordu Tessa. Tiyatrodaydı sanki ama uysalca diz çöküp gene herkesle birlikte doğruldu. Bitmek de bilmez bu ayinler. Ta içinden kopup gelen dayanılmaz bir esneme arzusunu güçlükle bastırdı. Sonra canlandı birdenbire. Uzun siyah elbiseli bir genç kadın vardı sağında. Geniş yuvarlak alınlı ve kıpkırmızı ince dudaklı bir kadın. Bronzino'nun portrelerini hatırlatıyor. Floransalı olmalı diye düşündü Tessa. Çok ateşli olur bu kadınlar. Yapıştılar mı sülük misali emerler insanı. Bırakmazlar katiyen. Brutal'ın sert bakışlarını hissetti üzerinde. Ürperdi ve dudaklarını kımıldattı dua edermiş gibi. Bir takım avanaklar da Almanya ile yakınlaşma politikasının şampiyonluğunu yaptığı için Brutal'in rolünün bittiğini sanıyordu. Ama geleceğin adamı Brutal'dü Tessa'nın gözünde. Herkesin halk cephesine lanet okuduğu bir çağda parlamento çoğunluğu sağa kaymakta demektir. Sonra harp çıksa bile ebediyen sürecek hali yok ya. Hem böyle bir durumda Brutal'den gayri kim anlaşabilirdi ki Hitler'le? Brutal'ü okşayıp idare etmek lazım. Evet, mutasip olsun varsın, ne çıkar? Orgun nameleri Tessa yeniden bir kedere gömmüştü. Diyecek yok doğrusu, çok güzel çalıyorlardı. 1917'de bir Berta obüsü düşmüştü bir kilisenin üzerine ve bir alay insanı ölmüştü. Ya bir bomba da şimdi buraya düşerse? Yok canım, mümkün değil. Başlamaya cesaret edemezler. Hiç kimse savaş istemiyor ki. Açık konuşmak gerekirse bu Polonyalılar birer vahşiden farksız. Ve Almanlar şimdi orada sömürge harbi yapıyor. Oysa Fransızlara öteden beri değer verirler. Bir türlü anlaşamamış olmaları ne yazık. İşi Mussolini'ye bıraksalar pekala anlaştıracaktı işte. Ama olmadı. Acele ettiler. Şimdi de savaş tabii. Bamel'in de düşüne düşüne bir orman harekatı bulmuş. Orada maden yatakları var diye manevra üzerine manevra yapıyorlar. Bir alay insan yok yere ölüp gidiyor. Belki Lucien bile öldürülmüştür. Tessa oğlu için merkezde bir görev uydurabilirdi ama ortaya çıkmadı hergele. Şimdi de artık ara ki bulasın. Hazin. Hazin ama ne gelir elden? Üstelik şu sırada her şey bir hazin. Öf, bu ork da bir türlü susmak bilmedi. General Davis de buradaymış ha? Ne kadar da içten dua ediyor. Oysa Fogger'in dostu bir kızıl derlerdi adama. Gülünç bir manzara bu. Köylü kadınlar gibi secdeye kapanmış bir ordu komandanı. Yoksa gerçekten inanıyor mu bu üstad? Meryem Ana'nın bekaretine? İnansa da kendi bileceği bir iş. Meryem Ana'nın bekaretine inanmak, Fogger gibi biriyle omuz omuza vermekten çok daha iyidir üstelik. Ayin sona ermişti. Kilisenin gölgesinde pırıl pırıl güneşli sonbahar gününün tadını çıkarıyordu Tessa. Altın suyuyla yıkanmış gibiydi kestane ağaçları. Şanzelize üzerinde güneş ışınları küçük su damlacıkları gibi titremekteydi. Daha da güzelleşmişti sanki kadınlar. Bombardımanlara karşı bir tedbir olarak kağıt şeritler yapıştırmışlardı camlara. Ortaya tuhaf tuhaf şekiller çıkmıştı. Sırıttı Tessa. İşte en son dekorasyon üslubu. 3. Aylardan Ekim'di. Aralıksız yağmur yağıyordu. Meclis koridorlarında bağırmaktaydı Tessa. Ben hep söylememiş miydim bu Polonyalıların bir aydan fazla dayanamayacağını? Hırsızlardan ve ayyaşlardan ibaret bir halk. Ne olacak? Ama hiçbir şeyi kaybetmiş değilseniz. Hatta tam tersine. Hitler doğuda kazandığı zaferlerle Almanları güzelce uyuttu. Ama Maginot hattının ne demek olduğunu şimdi anlayacaklar işte. 14 Temmuz gecesi pırıl pırıl aydınlatılmış sokaklarda dans edeceğiz, görürsünüz. Gökyüzünden bomba yerine bildiriler yağmaya başlamıştı gene. Ve zengin mahalleleri eski canlılıklarını yavaş yavaş yeniden buluyordu. Montigny çoktan getirtmişti ailesine. Alağın dağındaki bir konakta yağmur altında çile doldurmak yeterdi artık. Ve homurdanıp duruyordu Montigny'nin karısı. Yiyecek tehditlerine boyun eğemiyordu. Neler çektiğimi bir Allah bilir, bir de ben. Hükümetin mutfak diye bir derdi yok ki. Akşam yemeği denen şeyi unuttuk artık. Pazartesi günleri koyun pirzolası satmak yasak. Salıları rozbif, çarşambaları pasta. İnsanla alay eder gibi canım. Uzun süre kahve bulamadılar ve bayan Montigny köpürüyordu hiddetten. Korseletti'ye uğradım, yok. Kardamaya uğradım, yok. Yok oğlu yok, sözün kısası. Ve bütün bunlar hep o Polonyalıların yüzünden. Çaylarından vazgeçiyor mu İngilizler? Ne münasebet. Kabahat kimde peki? Dalai derde. Başbakan falan değil. Beceriksizin biri. Ancak kahve gelince yatıştı bayan Montigny. İşleri iyi gidiyordu. Ölümün kapıyı tıkırdattığı duyulunca din değiştirip savurgan olmuştu bütün cimriler. Lokantalarda boş masa bulmak mesele haline gelmişti. Sipariş yağıyordu moda evlerine. Asker başlıklarını andıran kadın şapkaları çıkmıştı. Tank broşlar, İngiliz bayrağıyla süslü pudra kutuları, üzerlerinde Fransa'da bir yerde yazılı muskalar ve kibritlikler dolduruyordu vitrinleri. Ocağın sıkıcı N harfinin yerini Fransa'da bir yerde formülü almıştı şimdi. Gazetelerde sık sık dün Fransa'da bir yerde General Sikorski birlikleri teftiş etti gibilerinden haberler yayımlanmaktaydı ve pencere altlarını dolduran sokak şarkıcıları da Fransa'da bir yerde hatıran öpücüklerde türküsünü söylüyorlardı. Askerlerin boş durmaktan sıkıldığı haberi çıkınca fonograflar, futbol topları, iskambil kağıtları, domino takımları, polis romanları toplanmaya başlandı onlar için. Sevgili karıları subaylara yün yelekler, Napolyon kanyakları ve başkentin en iyi aşçıları tarafından hazırlanmış konserveler yolluyorlardı. Yabancı gazetecilere verilen bir ziyafette Tessa, "Eskisi bir yaşamakta devam ettiğimizi söyleyin bütün dünyaya," dedi. Topların homurtusuna Paris daima Paris'tir şarkısının güftesiyle cevap veriyoruz. Savaşın bir yığın üzüntü ve mahrumiyet getireceği sanılmıştı. Oysa parlak bir şekilde başladı sonbahar mevsimi. Premierler, sergiler, ziyafetler birbirini kovalıyordu. Ve her yerde görmek mümkündü Grandel'i. Bir tek resepsiyon yoktu katılmadığı. Paris'in sevgilisi olup çıkmıştı. Savaşın ilk günlerinde cepheye, ön hatlara gönderilmesini istemişti Grandel. "Dövüşmek isterim ben de," demişti. Milletvekilleri itiraz etmişlerdi. "Burada daha faydalı olabilirsiniz." Grandel'in halkın gözündeki itibarı o kadar artmıştı ki, Kukamp kayıp belgeyi ima etmek istediği vakit hepsi öfkelendiler. Kişisel hikayelerle milli birliği zedelemeyiniz. Grandel son ana kadar bir uzlaşmaya taraftar olduğunu gizlemiyordu. Bir Eylül akşamı bile her şeyin henüz hal olabileceği bir aşamadaydık. Kont Ciano ile bir telefon görüşmesi yapmıştı Bonnet ve ben dört başbakan arasında bir toplantı yapılmasında ısrar ediyordum. Kendi grubumun milletvekilleri de destekliyordu beni. Ama olaylar büyük bir hızla gelişti. Tarih herkesin sorumluluk payını meydana çıkarmakta herhalde kusur etmeyecektir. Ama artık tartışmak boşunadır. Madem ki savaş açılmıştır, şimdi bu savaşı kazanmak gerekir. Savaş Grandel'i de geçmişinden kurtarmıştı. Oyun tersine dönmüştü şimdi ve dövüşmeye hazırdı Grandel. Yenmemiz şart dediği vakit gerçekten saf bir heyecanla titremekteydi sesi. Milletvekilleri Grandel'in yurtseverliğine hayrandılar. Sanayicilerse kafalı adam diyorlardı onun için. Sosyete hanımları ise ağızlarından düşürmüyorlardı onu. Ama ne yakışıklı bir adamdı. Konuştuğu vakit ağlamak geliyordu insanın içinden. Sakin göründüğüne bakmayın siz. Sönmez bir ateş vardı içinde. Brotel bile afallamıştı. Bir uyutmacaya mı kurban olmuştu yoksa? Lucien'in sözlerine inanmıştı ve ucuz bir romantikten başka bir şey değildi Tessa'nın oğlu. Oysa Grandel'in tutumu kelimenin tam manasıyla kusursuz bir tutumdu. Brodel için savaş gerçek bir dramdı. Düşüncelerinin sonuna kadar yürümeyi denemiş ama başaramamıştı. Savaşı kazanmak şart diyordu bazen kendi kendine ve hemen bıyık altından gülüyordu. Bu milletvekilleri çetesi iktidarda kaldıkça kazanmak imkansızdı. Sonra kazanılacak zafer ne getirebilirdi Fransa'ya? Gerekli olan şey parlamentoyu dağıtmak ve gevezeleri hapse tıkmaktı, o kadar. Ancak düşmanın ateşinde eriyip yeniden toparlanabilirdi Fransa. Grandel'in de şakakları ağarmıştı artık. Gizli bir melankoli okunuyordu bakışlarında. Onu her görüşünde benim gibi o da ıstırap çekiyor diyordu Brodel. Nitekim bir gün yalnız kaldıklarında ilkin Brodel sıktı Grandel'in elini. Geçmişi unutalım. Brodel ile Grandel'in bir yıldan fazla zamandır aralarının açık olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Dolayısıyla barıştıklarından da haberi olmadı kimsenin. Milletvekillerinin ve ülke halkının gözünde eski birer dosttular ikisi de. Brodel'in onu çok önemli bir göreve getirmesini, savaş endüstrisinin yöneticisi yapmasını çok olağan buluyordu herkes. Oysa Brodel, Grandel'i bu göreve yükseltebilmek için ne aşağılatıcı bir şekilde yalvarmıştı Tessa'ya. Bugün bile onun direnmesi ihtimalini düşünerek içi eziliyordu. Ama eski hikayelerle uğraşacak, zaman kaybedecek halde değildi Tessa. Brodel, Lucien'in getirdiği belge hikayesine pek inanmıyor, Grandel hakkındaki bu hikayeyi inandırıcı bulmuyordu. Aslında Grandel'den şüphe duyanlar Fougère ve Ducamp gibiler değiller miydi? Oysa Fougère radikal gruptan kovulmuştu artık. Moskova görüşmeleri sırasında Chamberlain'i suçlayan o değil miydi? Neredeyse Paris'i Londra'ya karşı kötü edecekti. Ducamp ise ne yaptığını bilmiyor, zırvalıyordu. Kendini yeni bir gambette sanıyordu. Herkes düşman kesilmişti ona. Viard onun için naftalin kokan bir şövendir dememiş miydi? Brodel de hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye vermişti onu. Yok, gerçekten Grandel'in bütün düşmanları inanılacak, sözlerine güvenilecek kimseler değillerdi. Bir de gerçekleri olduğu gibi görmek gerekiyordu. Grandel komünistlerden nefret ederdi. Onların yakınında bulunmuş, ne menem kimseler olduklarını yakından görmüştü. Halkın gözünde Grandel bir solcuydu. İnsanlığı kemiren yüz karısı 200 aileyi açıktan açığa alaya alır, Amerikan oligarşisine karşı çıkan broşürler yazmaktan çekinmezdi. Oysa komünistlere karşı gerçek savaşın verileceği alan savaş endüstrisi değil miydi? Grandel'i rahat bırakmak, işçileri kodesi tıkmasına ses çıkarmamak, çalışma haftasını uzatmasını ayrıca da ücretleri düşürmesini seyretmek daha iyiydi. Çizmeyi aşınca yine onun tepesine binmek, onu harcamak mümkündü. Böylece Tessa ve radikaller hiçbir zaman kirlenmeyeceklerdi. Daha geçenlerde Brodel Tessa'ya, "Dünya yıkılsa o herife kızımı vermem," demişti Grandel için. İkisi de bu konuşmayı unutmuşlardı şimdi. Şimdi savaş vardı ve böyle anlarda parti kavgalarının üstüne çıkmak gerekiyordu. "Onu seçmeni doğru buluyorum," dedi Tessa. Dessere'nin dışındaki bütün büyük sanayiciler bu seçimi desteklemişler, Grandel'den yana olmuşlardı. Hiç olmazsa Grandel disiplin getirecek. Siperlerin gerisinde anarşi hüküm sürerse nasıl savaşırız? İşçiler hiçbir fedakarlığa yanaşmıyor. Onları sözle yola getirmek de mümkün değil. Demir bir yumruk inmeli tepelerine, diyordu Montigny.